İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir herkes için adalet programıyla yine karşınızdayız. Stüdyomuzda Top Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Tunç Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
İyi yayınlar. Efendim programımıza son günlerde kamuoyunu oldukça meşgul eden bir konuyla başlayalım istiyorum. Bir sistem tartışması var. Hükümet sistemleri tartışılıyor biliyorsunuz. Başkanlık sistemi çok sık telaffuz ediliyor.
Evet.
Özellikle hükümet temsilcileri tarafından. Sistem kıyaslaması ile başlayabilir miyiz? Başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi ve parlamenter sistemin artıları, eksileri açısından bize kısa özet yapabilir misiniz?
Tabii ki. Şimdi malum özellikle bu kuvvetler ayrılığına dayalı hükümet sistemlerinden o başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistemden herhalde öncelikle bahsetmemiz gerekiyor. O kuvvetler birliği dediğimiz monarşi ve meclis hükümeti sistemi şu an zaten konumuzla pek alakası olmadığı için onlar üzerinde durmanın çok bir gereği olmadığı düşüncesindeyim.
Evet.
Bu çerçeve içerisinde işte biz yasama yürütme ilişkiler açısından yasamayla yürütmenin birbiriyle olan ilişkisindeki karşılıklı dengeye ve o ilişki ağının özelliklerine göre hükümet sistemlerini ikiye ayırırız. Bir kuvvetler birliği, diğeri kuvvetler ayrılığı. Kuvvetler ayrılığını da özellikle ılımlı ve dengeli ayrıma dayanan parlamenter sistem, yani yasama organının yürütmeyi, yürütme organının yasamayı etkileyebilme ve denetleyebilme imkanının olduğu, yürütmenin yasamanın içerisinden çıkıp yasamaya sorumlu bir biçimde çalıştığı hükümet sistemine klasik anlamda parlamenter sistem deriz. Malum parlamenter sistemin beşiği İngiltere'dir. Bizde de bir takım o 21-24 dönemindeki kısa süreli farklı uygulamalar dışında 1876'dan bu yana, özellikle 1909 değişikliğinden bu yana Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarının öngördüğü sistem de parlamenter sistemdir. Başkanlık sistemi ise, bu ayrımdaki diğer ana bloğu veya ayrımı ifade eden başkanlık sistemi ise, yasama ve yürütmenin rigid, katı ayrıldığı, yani yasamanın farklı yöntemlerle farklı kaynaktan seçildiği, yürütmenin farklı yöntemlerle farklı kaynaktan seçildiği, yasamanın görev alanına kural olarak yürütmenin, yürütmenin görev alanına yasamanın pek müdahale edemediği hükümet sistemi olarak ifade edilir başkanlık sistemi. Ve malumunuz başkanlık sisteminin de klasik uygulaması özellikle Amerika Birleşik Devletleri'dir ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bu ilişki ağı aslında parlamenter sistemden zaman zaman çok daha yoğun bir biçimde de işler veya yasamanın yürütmeye müdahalesi özellikle, yani oradaki mesela senatonun onay vermediği bir üst düzey kamu görevlisinin, bir büyükelçinin atanabilmesi mümkün değildir gibi veya senatonun, parlamentonun onay vermediği bir yüksek mahkeme hakiminin, o federal yüksek mahkemeye üye seçilebilmesi mümkün değildir. Veya yasama organının bütçeyi onay vermemesi veya bütçe harcamalarıyla ilgili bir takım konularda engel oluşturması halinde yürütme organının, evet yakın bir geçmişte de örneğinde yaşadık, evet yürütme organının faaliyet sürdürebilmesi mümkün değildir.
Ben kapattılar değil mi hocam? Ay,
tabii kamu görevlilerine zorunlu izin şartı veya izine gönderildi. Dolayısıyla bu çerçeve içerisinde işte yasama ve yürütmenin birbiriyle ılımlı ve dengeli ayrıldığı bloğa veya yapıya sistem olarak parlamenter sistem, karşılığında yer alan rigid katı ayrımı ifade eden uygulamaya da başkanlık sistemi diyoruz. Bu her ikisinin özelliklerini belirli ölçüde taşıyan, 5. Fransız Cumhuriyeti ile dünyada ilk uygulama örneği şeklinde ortaya çıkan, yani başkanın, daha doğrusu devlet başkanının diğer ifadeyle, aynı zamanda yürütmenin etkili başı olduğu ve doğrudan halk tarafından seçildiği hem kısmen parlamenter sistemin, kısmen başkanlık sisteminin özelliklerini taşıyan hükümet sistemine de yarı başkanlık sistemi diyoruz ki bunun klasik uygulaması da biraz önce söylediğimiz gibi özellikle Fransa'da söz konusudur. Ha, bizim ülkemizde de biraz önce söyledik, gerek 1876 Kanuni Esasisi'nin ikinci değişikliğinde tam anlamıyla ortaya çıkan bir parlamenter rejim veya sistem öngörülmüş. 21 ve 24 anayasaları kural olarak meclis hükümeti sistemini ama uygulama olarak parlamenter sistemi öngören bir yapı ortaya koymuş. Daha sonra da 61 ve 82 tamamıyla klasik parlamenter sistemi ortaya koyan bir yürütme tarzı veya hükümet şekli öngörmüştür. Dolayısıyla birazdan tartışmalarımıza da ışık tutsun diye özellikle vurguluyorum. Türkiye'nin kurumlaşma düzeyi, yani devlet kurumlarının yapılanması bu anlamda parlamenter sistemin mantığına göre oluşmuştur. O nedenle de zaten bir ülkede bu tarihsel geçmişte bu kadar yoğun bir biçimde uygulanan sistemin bir anda terk edilebilmesi herhalde oldukça zor olsa gerek diye düşünüyorum.
Çok büyük aksaklıklara sebep olacak.
Tabii ki, tabii ki. Evet. En azından kurumsal yapılardaki dönüşümü yeni öngöreceğiniz sisteme uyarlayabilmek, takdir edersiniz ki çok büyük sorunlara, çok büyük bu anlamda sıkıntılara yol açacak ve önemli bir zaman, yani geçiş dönemi gerektirecektir. Buna gerek var mıdır? Veya ülkenin mali ve sosyal şartları buna uygun mudur? Bunların hepsi tabii ki tartışma konusudur. Veya tartışma götürecek konulardır, konu başlıklardır.
Yani şu an yapılan tartışmalara da bu ışıktan bakıldığında, yani bu açıdan bakıldığında, o zaman hadi geçelim deyince hemen geçilebilecek bir şey de değil hocam o zaman.
Tabii ki. Yani şimdi bir kere her şeyden önce şunu özellikle vurgulamakta yarar görüyorum. Hiçbir sistemi toptan red, toptan kabul doğru bir yaklaşım değildir, takdir edersiniz ki. Yani başkanlık sistemi çok kötü bir sistemdir, parlamenter sistem çok mükemmel bir sistemdir. İşte veya başkanlık sistemi çok mükemmel bir sistemdir, parlamenter sistem çok kötü bir sistemdir. Biz başkanlık sistemine geçince Türkiye'nin işsizlik sorunu bitecek, Türkiye'nin sosyal adalet problemi bitecek, Türkiye'deki bir takım iktisadi konularda, yoksullukta vesairede çok mükemmel iyileşmeler olacak tarzı yaklaşımlar doğru değildir. Her sistem kendi mantığı ve kendi şartları içerisinde yaşayabilir ve o çerçevede ortaya konulabilirse mükemmel sonuç üretir. Ki sorduğunuz yönetim tarzı itibariyle, yani başkanlık sistemi itibariyle klasik örneğini gördüğümüz Amerika Birleşik Devletleri dışındaki özellikle diktatör başkancı rejimleri üretmesinin sebebi de budur zaten. Evet. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık sisteminin kuruluş aşamasındaki o devlet yapıları, o sosyal, siyasi ve coğrafi bölünmüşlüğün ortaya koyduğu standartlarla bugün Türkiye'yi karşılaştırdığınız an arada uçurumların olduğunu görürsünüz. Çünkü orada malumunuz şu an federal bir hükümet sistemi vardı ama genel mantığı içerisinde olaya yaklaştığımızda, işte Amerika örneğinde konuya el alırsak, o federalizm algısının ürettiği bir yönetim tarzı gibi belirlenmiş veya ortaya çıkmıştır başkanlık sistemi. Niye? Orada malum federe devlet dediğimiz eyalet, kanton vesaire adlarıyla adlandırılan bölgesel hükümetler, bölgesel yönetimler, o devletçik dediğimiz yapılar kendi bünyesi içerisinde, kendi sınırları içerisinde bağımsız devlettir. Yasaması vardır, yürütmesi vardır, yargısı vardır ve insanların günlük sosyal ve siyasi hayatının birinci derecede etkileyici kararlarını o merkezler alır. Merkezi hükümet daha çok dışa karşı o milli savunma ve daha çok yüksek siyaset veya önemli uluslararası ülke çıkarları diyebileceğimiz konularda karar alan ve bu eyaletçiklerin veya devletçiklerin bir arada devamını, o birlikteliğin sürekliliğini sağlamak amacıyla oluşturulan bir güçtür. Federal yapı veya merkezi otorite. Dolayısıyla merkezi otoritenin normal vatandaşın günlük siyasi ve sosyal hayatındaki etkinliği çok fazla değildir. Ve o nedenle de merkezi hükümet olabildiğince iç politikada yetkisiz, dış politikada güçlü bir yapıya kavuşturulmuştur. Ve o sistem, o denge üzerine oturtulduğu için Amerika Birleşik Devletleri'nde de gayet mükemmel işlemektedir. Niye? Federe düzeyde, eyalet düzeyindeki karar mekanizmaları zaten kendi standardında gayet bu anlamda etkili ve günlük politikalara yönelik kararları alabilecek güç ve işleyiş imkanına sahip. Federal merkezi hükümet de bunlar arasında birliği sağlayıp uluslararası platformda bunların temsilini sağlayan bir otorite görünümünde veya yapısında. Bu otorite malum özellikle eyaletlerin iç işleyişine müdahale noktasında hiçbir yetki kullanamayan ve önemli ölçüde yürütmeyle yasamanın karşılıklı olarak birbirini dengeleyebildiği bir yapıda ortaya çıkan bir güç veya yönetim tarzı olarak belirmekte veya şekillenmektedir. Öyle ki biraz önce de belirli ölçülerde söyledik. Mesela senatonun onay vermediği bir faaliyeti yürütme organının önemli bir ülke çıkarları açısından o yüksek siyaseti gerektiren konularla ilgili ülkenin âli menfaatleri konusundaki bir projeyi gerçekleştirebilmesi mümkün değildir mesela.
Evet.
Mutlaka yürütme organının o tasarrufta bulunabilmesi için yasama organının ona destek vermesi gerekir. Hatta yasama organının desteğini kaybetmiş yürütmeye etkisiz yürütme anlamında malumunuz Amerika'da topal ördek denir. Yani yasamanın desteğinden yoksun bir yürütmenin kendi politikalarını, kendi faaliyetlerini sürdürebilmesi kural olarak sistemin mantığında mümkün değildir zaten. O kendi içerisinde biraz önce de ifade ettiğimiz güç dengeleriyle işleyebilen bir hükümet tarzı olan başkanlık sistemi bu özellikleri itibariyle Amerika özelliğinde de gördüğümüz gibi federal yapılı olmayan ülkelerde bu denli başarı gösteremiyor. Sebebi bu söylediğimiz özelliklerden yoksun olmasıdır. Oralarda diktatörlük eğilimi değişik versiyonlar veya değişik düzeylerde ortaya çıkan ve klasik anlamda başkancı rejimler dediğimiz tek kişinin diktatörlük eğilimler içerisinde şekillenen bir hükümet veya yönetim tarzı olarak ortaya çıkıyor. Örneklerine baktığımızda Latin Amerika örnekleri veya son dönemde ortaya çıkan Afrika örnekleri bunların çok net göstergeleridir. Bu yönüyle olaya yaklaştığımızda işte tabii ki başkanlık sistemi açısından federal devlet yapısı zorunlu değil ama başkanlık sisteminin federal devlet yapısına sahip olmayan ülkelerde başarı şansı çok düşük diyebilme imkanımız söz konusu olur diye düşünüyorum.
Bu çok önemli söylediğiniz.
Tabii ki.
Tabii ki. Tabii ki. Hocam bir ülkede sistem değişikliğine giderken mutlaka ki yani bir başka ülke olduğu gibi aynen model olarak alınamaz diye düşünüyorum. Çünkü o ülkenin coğrafi koşulları, sosyokültürel altyapısı, tarihi gelenekleri, efendim demografik yapısı, coğrafik, yani birçok şey, birçok parametre göz önünde alınarak hareket edilmesi gerekiyor. Aynen alıp üzerinize, değil mi?
Şimdi sizin ceketiniz bana olur mu?
Evet.
Benim ceketim size olur mu?
Doğru, aynen.
Yani devletler de böyle bir organizma gibidir. Zaten devlet veya millet kavramını sosyolojik anlamda tanımlarken böyle yaklaşımlar bu şekilde ortaya konulan bir takım görüşler de vardır. Yani organizma görüşü denilen veya organik anlayış denilen bir takım anlayışlar zaten o yaklaşımları ifade eder. Neyse onları pas geçelim. Şimdi şöyle, her ülkenin kendine özel, biraz önce de sizin de ifade ettiğiniz gibi şartları vardır. Sosyal yapısı, ekonomik yapısı, kültürel yapısı, örfü, ananesi, o toplumun meşruiyet algısı olarak ifade ettiğimiz temel toplumsal değer yargıları bütününe ve coğrafi ve sosyal yapısının ortaya koyduğu şartlara uygun olmayan bir rejim türünü, bir hükümet sistemini siz oraya getirirseniz orada mutlaka facia veya hiç öngörmediğiniz sıkıntılarla karşılaşırsınız. Yani orada başarısızlık mutlaktır. Çünkü ne Amerika toplumu, ne Amerika coğrafyası Türkiye'ye benzer, ne Türkiye oraya benzer. Şu an Türkiye mesela İngiltere gibi bir ada devlet olsa, etrafında bir tane böyle sıkıntılı olduğu komşusu olmasa, kendi sosyal yapısı içerisinde ülkemizin ortaya koyduğu bir takım heteroje yapıları sergilemeyen bir homojenize bir toplumsal yapı üretmiş veya ortaya koymuş olsa, tabii ki bu söyleyeceğimiz veya yaklaşım biçimimizi belirleyecek parametrelerimiz çok farklı olacaktır.
Ama mutlaka bunların göz önünde bulundurulması
bunları
gerekiyor.
Tabii evet. Ki göz önüne almadan tabii. Yani
sistem şimdi, güzel olabilir bir yerde. Güzel olması,
sistem yani. Uygulandığı tabii. Şartlarda güzeldir.
Tabii.
Hiçbir hükümet sistemi zaten ne toptan kötü evet. Ne toptan iyi diye nitelendirilemez. Şartlarında kriterleri tam olarak gerçekleştiği ortamda mükemmelliğini
kaldı ki türünün en iyi örneği olduğu söylenen Amerika ile ilgili olarak da yaşanan sıkıntıları az önce konuştuk hocam.
Şimdi zaten evet. Türkiye'deki başkanlık sisteminin özellikle siyasi iktidar tarafından Türk tipi başkanlık olarak adlandırılmasının sebebi veya geri planında yatanı da bu yaklaşım. Şöyle ki Amerika Birleşik Devletleri'nde işte en büyük sorun biraz önce söylediğimiz yasamanın yürütmeyi önemli ölçüde etkileyebilme ve işleyişte bir takım siyasi tıkanıklıklara yol açacak problemlere neden olması genel anlamda başkanlık sisteminin en büyük sakıncalı yönü denir.
Evet.
Ki özellikle başkan 5 yıl için seçilir. O halktan aldığı onayla başkanın parlamento açısından tüm desteği kaybolmuş olsa bile, hani topal ördeklik sürekli arz eden şu anki son seçimlerde biliyorsunuz özellikle mevcut yürütme yasamadaki çoğunluğunu kaybettiği için o tartışmalar çok yoğun bir biçimde yapılıyor. Şu an yasamadaki tüm desteğini kaybetse bile yürütme organını görevden uzaklaştırabilmeniz mümkün değildir. Bu da özellikle ülkenin siyasi ve sosyal problemlerinin çözümünde çok büyük sorunlara yol açtı.
Evet.
Bunu çözmenin yolunun da bu tür durumlarda özellikle Türk tipi başkanlık olarak öngörülen ve mevcut öneri olarak sunulan yöntemde ifade edildiği şekliyle değerlendirirsek bu zaman dilimlerinde başkan konumundaki devlet başkanının önemli ölçüde yetkilendirilmesiyle bu sorunun çözülmesi gibi bir tarz veya yöntem benimsendiği görülüyor. Yani devlet başkanına bu tür zaman dilimlerinde dilediği gibi kanun çıkarabilme ve hiçbir yasama denetimine tabi olmaksızın bu kanunları yürürlüğe koyabilme imkanı veren bir yaklaşımdan bahsediliyor.
Peki bu demokrasiyle bağdaşıyor mu hocam?
Şimdi demokrasiyle bağdaşma, demokratik toplum veya bu anlamdaki işte hani fren denge mekanizmasıyla denetimli yönetim, denetlenebilir idare anlayışıyla uyuşmuyor tabii ki.
Evet.
Şimdi hukuk devleti dediğimiz kavram neyi ifade eder?
Evet.
Özellikle yönetilenler kadar
yönetenlerin
de hukuka uygun davranma mecburiyetinde olduğu ve dolayısıyla yönetenlerin hukuka uygun davranma mecburiyeti içerisinde olduğu bir yönetim anlayışı içerisinde yönetilenlerin de kendisini hukuki güvenlik içerisinde hissettiği devlettir hukuk
tabii.
Devleti. Böyle bir anlayış bir kere bu manada hukuk devletiyle de demokratik devletin ötesinde
evet,
hukuk devleti anlayışıyla da bağlı.
Devletin mekanizmaları ortadan kalkacak
yani,
bir yerde.
Kural olarak idarenin, yürütmenin hiçbir tasarrufunun ki bizim anayasamızın malumunuz 125. maddesinde de öyledir. İdarenler tür eylem ve işlemi yargı denetimine tabidir der. Bu anlayış işte sınırsız otorite, o hani güç zehirlenmesi dediğimiz sınırsız otorite tehlikesinden toplumu korumak içindir. Yani bir yerde çünkü hukuk nizamını belirleyen temel kurallar nerede öngörülür? O hukuk nizamını belirleyen temel kuralların ifadesinin bütün olan anayasalarda. Anayasayı biz hani kendi alanımız olduğu için de ifade edebiliriz herhalde. Anayasaları biz devleti kuran temel kanun olarak tanımlarız. Şimdi devleti kuran temel kanun bu nevi toplum hayatında etkili olan otoriteler arasında bir denge öngörmek ve toplumu bu otoritelerin tehlikesinden koruyabilmek için bir karşılıklı fren denge mekanizması üretmek zorundadır. Kuvvetler ayrılığı dediğimiz işte o yasama, yürütme, yargı gibi anlayışların ortaya çıkmasının sebebi de budur zaten. Yani gücü bir yerde toplarsanız kötüye kullanma eğilimi o ölçüde artar der düşünürler. Yani güç odaklanması kuvvetin kötüye kullanılmasını beraberinde getirir der düşünürler. Dolayısıyla güç odaklanmasından kurtulmanın veya önlemenin en temel yolu nedir? Bunu karşılıklı dengeli bir biçimde dağıtmaktır. İşte Türkiye açısından şu an öngörülen başkanlık sistemi tartışmalarında ileri sürülen bir takım görüşler bu noktada da sıkıntı yarattığı veya yaratacağı endişesiyle karşılaşılıyor veya karşılaşıyor. Şöyle ki biraz önce söyledik, yürütmenin herhangi bir kanadının, bu başkan olabilir veya başkan adına hareket eden sekreterye konumundaki bakanlardan biri olabilir, tasarruflarının en azından yargı denetimi, hadi yasama denetimini boş verdik, yargı denetimine tabi olmaması demek keyfi idare.
Kesinlikle, tabii ki.
Yani hukuk devletinden çıkıp kanun devleti dediğimiz o günkü güçlü organik yapının kendince uygun gördüğü kanunlarla ülkeyi dilediği gibi yönetebileceği ve bunun hiçbir öngörülebilir bir denetiminin olmadığı bir yönetim anlayışı demektir ki.
Bu da bizi geriye götürür kesinlikle.
Yani geriye götürür değil, diktatörlüğün ifadesi olur. Diktatöryel bir rejim.
Evet, evet. Bir de hocam
üretir.
Bu tip sistem değişikliklerinden söz ederken, yani günübirlik politikalar değil de geleceği de göz önünde bulundurularak hareket edilmesi gerekiyor. Yani bugün diyelim ki kendileri için bir tehlike görmüyor olabilirler ama yarın öbür gün el değiştirdiğinde, başka kişiler geldiğinde de, yani ne tip bir kişinin eline geçeceğini o gücün
tabii ki hani Anadolu'da insanlar ne der? Mahkeme kadıya mülkü olmaz der. Yani zaten devlette devamlılığın esas olması bu anlamda o devlet mekanizmasının biraz önce söylediğimiz ideal kurumlaşma düzeyi içerisinde işleyişi gereğini de ortaya kor. Yani bunu tersine okursak kötü bir yapılanma, kötü bir yönetici eline geldiği an çok daha kötü sonuçlar üretecek demektir. Evet. Hani yine bir düşünür der ki, İyi kanunlar kötü uygulayıcılar elinde kötü sonuçlar, kötü kanunlar iyi uygulayıcılar elinde iyi sonuçlar ortaya kor der. Montesquieu'nun sözüdür malum.
Evet.
Şimdi bu anlamda siz sistemi kendi içerisindeki fren denge mekanizmalarından yoksun, kuvvet suistimali veya kötüye kullanım imkanı güçlü veya oranı yüksek bir standartta dizayn ederseniz, sizin de biraz önce o ifade ettiğiniz tereddütte olduğu gibi sonraki dönemlerde neyle karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Onun için sistemi kendi içerisinde olabilen en mükemmel bir denge
ve
toplumun özellikle insan hakları açısından ve demokratik toplumun temel değerleri açısından olabilen en ideal sonuçları veya sosyal siyasi ortamı öngörebilecek bir durumda veya şartlarda dizayn etmeniz gerekir. Ve bunu sağlayamazsanız, ha bugün X bu yetkileri toplumun, devletin, milletin çıkarına kullanıyordur. Yarın gelir kendi çıkarına kullanır. Veya yarın gelecek olanın bunu nasıl kullanacağından emin olamazsınız. Kişiye kaim yönetimler bu nedenle zaten o kişinin hayatı süresince ancak ideal bir sonuç ortaya kor. Buna karizmatik otorite deriz bir siyaset sosyolojisinde. O karizma kaybolduğu an zaten o hükümet sistemi, o yönetim tarzı da tümüyle yok olmaya mahkumdur. Böyle toplumu belirsizliğe mahkum etmekte herhalde hiç doğru bir yaklaşım evet. olmaz diye düşünüyorum.
Evet. Peki hocam, şu an parlamenter sistemde ne gibi sıkıntılar yaşıyoruz ki, ne gibi sıkıntılar içindeyiz ki böyle bir sistem değişikliği ihtiyacı hasıl oldu? Ya da var mı gerçekten böyle bir ihtiyacı?
Şöyle, özellikle 1982 Anayasası'nın öngördüğü parlamenter sistem standartlar açısından konuya yaklaştığımızda doğrudur. 1982 Anayasası'nın yürütmeyi güçlendirme adına özellikle hani 61-82 Anayasası'nı karşılaştırırken deriz ki biz 61 Anayasası hürriyetlere öncelik tanıyan, 82 Anayasası otoriteye öncelik tanıyan ve biri hürriyetçi biri otoriter devlet algısı ortaya koyan bir anayasa olarak dizayn edilmiş, yazılmıştır. Şimdi 82 Anayasası'nın bu otoriteyi güçlendirme eğilimini belirleyen en etkin düzenleme alanı Cumhurbaşkanlığın görevlerine ilişkin kısmıdır. Yani parlamenter sistemin mantığına göre Cumhurbaşkanı makamı kural olarak yetkisiz ve sorumsuz bir makamdır. Parlamenter sistemde asli yetki yürütme açısından yasamanın bünyesinden çıkıp yasamaya karşı sorumlu bir biçimde çalışan bakanlar kurulu dediğimiz başbakan ve bakanlara aittir. Yani Cumhurbaşkanı bu sistemde daha çok devletin kurumsal yapısının düzenli ve ahenkli işleyişini gözeten, bu yönüyle daha çok uluslararası sembolik temsil yetkilerini kullanan, bu sebeple de hiçbir sorumluluğu olmayan bir yönetici konumundadır. O nedenle parlamenter sistemin beşiği olan İngiltere'de işte King Kral bir vatandaşı öldürse başbakan sorumlu olur. Başbakan öldürse kimse sorumlu olmaz derler. Çünkü o makam sorumsuz ve yetkisiz olması gerekirken 82 Anayasası'nın 104. maddesi itibariyle konuya yaklaştığımızda korkunç derecede yetkilendirilmiş bir cumhurbaşkanı makamı söz konusu olmaktadır. Ve parlamenter sistemin mantığıyla bağdaşmayan bir cumhurbaşkanlığı makamı üretmiştir 82 Anayasası. O Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili 367 tarzındaki hiç de doğru bulmadığımız kararıyla birlikte palyatif bir yani anlık siyasi soruna çözüm olarak üretilen 2007 değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı'nın bir de halk tarafından seçilmesi buna eklenince, çünkü Cumhurbaşkanı 2007 değişikliği çerçevesinde konuyu ele aldığımızda yani bugünkü haliyle ne yapıyor? 5 yıl süreyle 2 kez seçilebilme imkanına sahip oluyor.
Evet.
Şimdi Cumhurbaşkanı makamı bu yönüyle dizayn edildiği ve bir de halk tarafından seçilme durumuyla karşı karşıya kaldığı bir yapıda parlamenter sistemin mantığından önemli ölçüde bir uzaklaşma ortaya çıkmış veya gerçekleşmiş bulunmakta ve bu yönüyle özellikle son işte sayın iki daha doğrusu Gül'den önceki Cumhurbaşkanı olan Necdet Sezer'le o günkü kabine hükümet arasındaki siyasi problemlerde olduğu gibi farklı düşünceye sahip cumhurbaşkanlar ki onu şey seçmişti, parlamentro seçmişti, bir de halk tarafından seçildiğini düşünün. O çatışma çok daha büyük boyutlara. Doğru. Çünkü halktan aldığı meşruiyet desteğiyle ben halka karşı sorumluyum. Kamuoyunun benim bu anlamdaki faaliyetlerime bu yönde bir desteği söz konusudur tarzında bir yaklaşımla da olaya el atması halinde çıkacak o çatışmaları öngörebilmek herhalde mümkün olması gerek. Dolayısıyla bu yönüyle bakıldığında şu günkü Türkiye Cumhuriyeti'nin hali hazırda işleyen hükümet sistemi kendi içerisinde bir takım sıkıntılara veya problemlere açık bir sistem. Bu gerçek.
Ama yine parlamenter sistem içerisinde çözüm bulunamaz bunlar. 61 Anayasası'ndaki örneklerindeki gibi.
İşte onu diyecektim zaten. Siz sistemi kendi orijinal veya olması gereken yapısından işte orası öyle burası böyle diye uzaklaştırırsanız tabii ki sistem işlemez. Bu yapı o uzaklaştığı veya sapkınlık ürettiği alanlarda tabii ki önemli problemlere yol açacaktır. Şu an Türkiye'de yaşanılan da budur. Ha, bunun için sistemi tamamen yani 1876'dan bugüne neredeyse 100 yıllık bir tarihsel geçmişi olan uygulama tecrübesi olan bir sistemi tümüyle atalım.
Evet.
Yerine henüz ne olacağı, bizim sosyal, siyasi, iktisadi vesaire kültürel yapımızla uygun olup olmadığı belli bile olmayan bir sisteme dönüştürelim yaklaşımı, biraz önce söylediğimiz bu parlamenterizmden daha tehlikeli sonuçlar öngörür veya sıkıntılara yol açar diye düşünmek herhalde yanlış olması gerekiyor.
Ne yanlış olsun hocam? Sayın Cumhurbaşkanımız sistemi tartışalım demiş. Biz tartışıyoruz.
Tabii ki, yani.
Biz karşıyız. Onu ifade ediyoruz sık sık ama tartışıyoruz.
Estağfurullah. Yani şöyle, şu an aksak da olsa işleyen bir sistem var. Evet. Sistemin aksaklıklarını yeni revizyonist yaklaşımlarla olması gereken yönde iyileştirmek dururken, tukaka deyip tümüyle kaldırıp atıp ne getirip ne götüreceği belli olmayan bir yönetim tarzını ülkeye getirmek ve ülke insanını bir belirsizliğe mahkum etmek herhalde çok, yani kabul edilebilir bir yaklaşım olması gerektiğini düşünüyorum.
Seninle de çok bağdaştınız, ben de düşünmüyorum.
Aynı
çok
şekilde.
Çok bir risk çünkü.
Tabii ki.
Çok ciddi bir risk.
Yani burada ne yaparsınız? Cumhurbaşkanının yetkilerini tamam halk tarafından seçilebilir. Hiç önemli değil. Bunun işte Finlandiya vesaire gibi bir takım örnekleri de var. Şu an dünyada yanlış hatırlamıyorsam 4 ülkede parlamenter sistem olmasına rağmen Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor. Ama yetkisiz konumdalar. Yani parlamenter sistemin mantığına uygun bir cumhurbaşkanlığı makamı var orada. Hani o 104. maddenin 1. fıkrasında yer alan devlet kurumlarının ahenkli ve düzenleyici işleyişini gözetir kapsamı ve bu alanla sınırlı bir yetkiyle donanmış cumhurbaşkanlığı makamı vardır oralarda. Dolayısıyla asli yetkili bakanlar kuruludur ve devletin yüksek siyasetini bakanlar kurulu belirler. Gerek yasamaya karşı, gerek topluma karşı siyaseten ve cezai sorumluluk bakanlar kuruluna aittir ve sistem tıkır tıkır yürür. Şimdi siz bu yönde, işte Türkiye'nin siyasi partiler sisteminde, Türkiye'nin seçim sisteminde, çünkü bütün bunlar sistemdeki tıkanıklığı, sistemin işleyişindeki problemleri doğuran temel faktörlerdir. Bunlarda hiçbir iyileşmeye gitmeyi düşünmeyin. Bunun yani adeta hani bir yerde bataklık dursun.
Evet.
Bataklık sürekli orada sivrisinek üretsin. Siz sivrisinek ordularına şey üretmeye kalkın. Yeni modern ilaçlar üretmeye kalkın. Ne anlamı var? Evet. Bataklığı kurutmadıktan sonra. Yani parlamenter sistemin ülkedeki kazanımlarını en ideal yönetim tarzına dönüştürme ve bu yönde bir takım yenileşmelere giderek ülkenin bir belirsizlikten kurtulup idealize bir hükümet sistemine kavuşturulması mümkünken, bu kadar tecrübeyi, bu kadar birikimi bir tarafa itip bir belirsizlik peşinde koşmanın, bilemiyorum yani, bana pek uygun olamayacağı gibi geliyor ve çok doğru bir yöntem olmaması gerekir gibi geliyor.
Bunun anayasal düzenlemeleri aşaması da çok kolay olmayacaktır hocam. Zaten inşallah biz sistemin
olmaması yönünde. Bugün mesela basın yayın organlarında özellikle hükümet mensuplarıyla alakalı bir takım söyleşilerde, yanlış hatırlamıyorsam hazırlık sürecinin bile 2017'ye kadar süreceği.
Yani
sistemin işleyişi değil.
Anlıyorum.
Sistemin hazırlık sürecinin 2017'ye kadar süreceği. 2017'ye kadar hazırlandık. 2035'e kadar da sistem oturturuz herhalde ülkede. Bu kadar.
Sonra sistemi beğenmeyip geri dönmeye kalkarsak hocam bir de.
İşte onu diyeceğim. Bu kadar zaman, bu kadar imkan kaybolduktan sonra biri de yanlış yaptık derse ne olur onu bilemiyorum.
Denilecektir hocam. Bütün bu konuşmalardan çıkan sonuç bu zaten. İnşallah Allah göstermesin. Ben şahsi kanaatimi söylüyorum.
İnşallah. Yani, tabii ki bizim arzumuz bu ülke insanının olabilen en ideal hükümet tarzı ve biraz önce söylediğimiz demokratik hukuk devletinin tüm kurum ve kuruluşlarıyla gerçekleşebildiği, insan haklarının en üst düzeyde korunabildiği bir yönetim anlayışına sahip olmasıdır. Bana göre Türk milleti bunların çok daha mükemmellerine layık bir millettir.
Evet.
Onun için bu yüce milletin bu tür böyle bir takım belirsiz projelerle zaman kaybetmesinin herhalde uygun olmadığını düşünmek yanlış değil diye
evet.
söyleyebiliriz.
Peki hocam, son günlerde başkanlık sistemini savunanlar rahmetli başbuğun da geçmişte savunduğuna, aynı sistemi savunduğuna atıfta bulunarak bir takım açıklamalar yapıyorlar.
Şöyle söyleyeyim, tabii ki rahmetli başbuğ Alparslan Türkeş'i bu anlamda Allah rahmet eylesin saygıyla yad eden ve o insanın görüş ve düşüncelerini tabii ki her yönüyle kabul eden, onu bir önder düşüncesiyle yad eden bir kişiyim. O ayrı bir mevzu. Şimdi rahmetlinin, başbuğun başkanlık sistemiyle ilgili ortaya koyduğu düşünceleri değerlendirirken ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve sosyal şartlara göre konuyu ele almak doğru olduğu kanaatindeyim. Evet, şöyle ki, bakın, rahmetli özellikle 1962 anayasasının 61 anayasasının öngördüğü 62 ve sonrasında Türkiye'nin siyasi işleyişindeki bazı sorunların o dönemde özellikle böyle hükümet veya devlet işleyişinde birçok sorunların var olması nedeniyle bu sorunların çözüm için tek meclis, tek başkan anlayışını 76 yılına kadar söylemiştir bakın. 76 yılından sonra özellikle ülkenin siyasi ve sosyal şartlarındaki o 71-72 muhtıralarıyla da malumunuz 61 anayasasında bu yönde önemli değişiklikler olmuştur. O değişim ve dönüşümden sonra 76 sonrası ülkenin siyasi ve sosyal şartlarını, çünkü rahmetli ülkesini ve milletini çok seven, çok iyi takip eden ve bu konularda çok net görüşler ortaya koyan bir önder olduğu için, onun için adı başbuğ zaten malumunuz, bu dönüşümü de çok iyi tetkik etmiş ve 76 sonrası ülkenin siyasi ve sosyal şartları açısından demokratik parlamenter sistemin uygun olduğunu defaatle ifade etmiştir. Hatta son özellikle başkanlık sistemiyle ilgili olarak hatırlarsınız, rahmetli Turgut Özal'ın ilk ortaya koyduğu bu konudaki açıklamalara da sert bir biçimde tavır koymuştur. Yani Türkiye'nin başkanlık sistemi değil, demokratik parlamenter sistemle yönetilmesi gerektiği noktasında çok net tavırlar ortaya koymuştur. Ki 76'dan sonraki açıklamalarını, 76'dan sonraki yazdıklarını eğer şöyle bir gözden geçirirsek, rahmetlinin, başbuğun bu anlamda başkanlık sistemiyle alakalı olarak herhangi bir talebi veya taraftar olduğu yönde tek ifadesine bile rastlanmıyor.
Çok önemli hocam. Yani sonradan sadece mevcut konjonktürel durum için rahmetli başbuğ sistemi öngörmüştü. 76'dan sonra da bu fikrini değiştirmişti.
Evet. 61 anayasasının uygulamasında ortaya çıkan bir takım sorunlara çözüm olarak öngördüğü o yönetim anlayışı, ki orada zaten öngörülen başkanlık sisteminin temel standartlarının ne olacağı vesaire noktası bugünkülerle el alındığında hiç alakası yok. Evet. Bir de işin o cephesi var. Evet. Yani rahmetlinin orada, hani bizim kültürümüze o gerek Dokuz Işık'ta gerek Temel Görüşler adlı eserinde ifade edilen o cümleler açısından olaya yaklaştığımızda, işte bizim kültürümüze, bizim örfümüze uygun yönetim başkanlık sistemidir tarzındaki o cümlede ifade edilenle bugün başkanlık sistemi taraftarı olarak ortaya çıkan bir takım insanların öngördüğü sistemin de bağdaştırılması mümkün değildir. Yani öyle bir benzerliğin de olduğunu söyleyebilmek biraz rahmetliye haksızlık etmek anlamına gelir, ki biraz önce de tekrar ediyorum, vurguladığım gibi rahmetli o başbuğ 76'dan sonraki tüm açıklamalarında demokratik parlamenter sistemin bu ülke açısından en ideal rejim olduğunu defaatle vurgulamıştır. Ondan sonraki konuşmalarına bakılsın. Ondan sonraki yani 76 sonraki toplantılardaki açıklamalarına bakılsın. Yazdıklarına bakılsın. Bunun dışında bir tek cümleye rastlanılamaz.
Çok ayıp hocam söylediğiniz
zaman. Gibi yaklaşın.
Evet.
Yani insan tabii ki düşüncesinde tekamül olacaktır. Hele hele.
Elbette.
O
elbette.
Rahmetlinin devlet adamlığındaki yüceliğinin ifadesidir. Yani ülkesini, milletini ne kadar çok sevdiğinin, onlara ne kadar önem verdiğinin ifadesidir o. Niye? O günün şartlarında ülkenin sosyal ve siyasi konjonktürünü çok iyi tetkik edip o konuda görüş beyan ederken değişen şartlarda tabii ki düşüncesi değişecektir. Rahmetli öyle dogmatik düşüncelere saplanan bir insan değil, ilimci ve tamamen modern bilimsel düşünceye sahip bir insandır. Dokuz ışığın temel ilkelerinden biri olan ilimcilik ve ilerleme bunun zaten açık beyanıdır. O nedenle o biraz o konuda çok haklı olmayan söylem diye herhalde ifade edebiliriz diye düşünüyorum.
Peki hocam, yine tekrar bu sistem değişikliğiyle ilgili tartışmalara dönecek olursak, Güneydoğu'muzda zaten işte 84'ten beri var ola gelen bir zaten terör sorunu söz konusu, sizin de malumunuz olduğu üzere. Gerek Amerika Derin Devleti'nin, gerek işte Batılı güçlerin Türkiye'yi bölme üzerine 100 yılı aşan bir gizli planlarının olduğu. Hatta gizli demek de yanlış olur. Zaman zaman kamuoyuna yansıyan haritalar bunun hiç de gizli olmadığını, çok aşikar olduğunu bize gösterdi.
Yani yakın bir geçmişte bir ABD Dışişleri
tabii,
Bakanı yani Rice'ın açıklamaları herhalde hala zihnimizde. Gayet Orta öyle. Doğu'da 23 devletin sınırları değişecek. Bunlardan biri de Türkiye olabilecek gibi bir ifadeden bahsedilir. Yani dolayısıyla bu yönüyle baktığımızda bir kere şu bir gerçek. Biraz önce hep onu söylüyoruz. Veya işte sosyal yapının homojenliği veya heterojenliği, yani ayrışık veya birleşik olması noktasındaki yaklaşımımızdaki temel bakışımız, biraz önce söylediğiniz o Türkiye'deki etnik ayrışma düşüncesindeki terörist unsurların ortaya koyduğu faaliyetlerdir. Yani Türkiye'de bu anlamda bir terör sorunu vardır. Yoksa onun dışında herhangi bir günlük veya toplumsal yapı açısından ayrışmayı net olarak bir amaç edinen
tabii ki
bir yapının olduğuna inanmıyorum. Evet, yani Türkiye'de terör sorunu vardır. Ve etnik terör dediğimiz bu örgüt mensupları Türkiye'nin bir bölgesini kendi etnik algılar içerisinde coğrafi olarak, siyasi olarak ayırma düşüncesi veya gailesiyle hareket ediyor olabilirler ki öyle olduğu da bir gerçek.
Evet.
Sizin zaten söylediğiniz veya vurguladığınız ifadeler de onu açıkça ortaya koyuyor. Dolayısıyla böyle bir problemin çok açık bir biçimde önümüzde olduğu bir dönemde siz özellikle üniter yapıdan uzaklaşmayı, üniter yapı malumunuz coğrafi egemenlik, yani hukuk sistemi, coğrafi yapı, dil vesaire konulardaki o bütünlüğü ifade eden bir devlet yapısıdır. Egemenliğin yapısı açısından bütünlüğü ortaya koyan bir devlettir üniter devlet.
Evet.
Yani tekçi devlet dediğimiz tek bir yönetimin, tek bir coğrafya içerisindeki bütünlüğün var olduğu devleti ortaya kur. Şimdi bu anlamda etnik terör unsurları üniter yapıyı ortadan kaldıracak bir takım görüş ve düşünceler içerisindeyken ve ülkeyi bu yönde bir takım tehlikelerle karşı karşıya getirmiş ve gerçekten önemli bir terör sorunu olarak Türkiye'de ve Türkiye'nin belirli bir bölgesinde yapılanma arzusu ve amacıyla hareket ediyorken adeta buna zemin hazırlayacak bir hükümet sistemini öngörmek bu yönüyle de sıkıntı yaratır diye düşünüyorum.
Hocam asıl bu yönüyle sıkıntı yaratır diyelim.
Tabii ki yani.
Çok aciliyetli bir sorunumuz çünkü.
Tabii ki. Prototipi, yani klasik örneği olan Amerika'da ideal işleyiş bu anlayış üzerine oturduğu için, bu devlet tarzı üzerine oturduğu için, Türkiye'nin de böyle bir terör sorunuyla karşı karşıya bulunması bu yöndeki arzuları, bu yöndeki adımları hızlandırıcı etki yapar mı endişesi de tabii ki insanın aklına geliyor. Ve bu nedenle de olaya biraz daha böyle tereddütlü, biraz daha dikkatli yaklaşmanın gereğini ifade etmek herhalde mümkün olsa gerekir diye düşünüyorum. Niye? Çünkü orada bir tehlike var. Bu tehlikeyi daha da azdıracak bir algı veya yönetim üretmek ona engel değil, adeta ona piyasa veya imkan sağlamak gibi bir durum olacaktır. Evet. Bu açıdan da çok uygun olduğunu söyleyebilmemiz herhalde mümkün değil.
Keza bölücü başının bu sistemi var gücüyle destekliyor olması da bunun önemli bir göstergesi değil mi hocam?
Tabii ki terörist başının ifadelerinde bu yönde desteğin olması, hatta o terör örgütünün eşkıya güruhlu temsilcilerinin ortaya koyduğu yaklaşımların bu yönde olması da bu şüphemizin, bu tereddütümüzün pek de öyle temelsiz olmadığını da gösteriyor.
Kesinlikle.
Yani haksız, yersiz bir tereddüt olmadığını da açıkça ifade ediyor diye düşünürüm.
Tabii ki. Yoksa dünyanın herhangi bir ülkesini farz edelim. Tabii ki terör sorunu yoksa, az önce sizin ifadelerinizde arz ettiğiniz üzere homojen bir yapı varsa, heterojen bir yapı yoksa, kültürel, tarihi, ekonomik bütün altyapıları, sosyolojik altyapıları buna müsaitse, elbette ki bu sistemde belki denenebilir. Ama şu an buna kesinlikle uygun olmayan bir yapı bütünüyle.
İçinde bulunduğumuz coğrafyayı şöyle bir göz atalım.
Evet, evet hocam.
Suriye'nin durumu ortada.
Evet.
Ve Suriye'den en iyi ihtimalle üç devletçik çıkacağı söyleniyor. İran durumu ortada. Irak zaten fiilen üçe bölünmüş durumda. Biri dile göre, biri etnisiteye göre, biri mezhebe göre olmak üzere. Böyle bir şey tamamen bütünlükten uzak yönetim tarzı ortaya çıkmış durumda. Onun yanı sıra işte öbür tarafa gittiğimizde İran'ın durumu ortada. Adeta ateş çemberinde
tabii,
olduğumuz
tabii
bir coğrafyadayız. Şimdi siz bu ateş çemberi içerisinde her an sınır dışınızdaki komşularınızda oluşa gelen herhangi bir sorunun doğrudan sizi etkileyebilme ihtimaliyle de karşı karşıya olmanız durumu bazı şeyleri daha dikkatli, daha inceleyip sık dokuyarak ele almanızı gerektiriyor olsaydı, gerekir diye düşünüyorum. Niye? Çünkü Suriye'de de bizim o bölge insanımızın akrabalar var. İran'da da var, Irak'ta da var, vesairede de var. Orada o insanların ortaya koyacağı herhangi bir bu anlamdaki farklılaşma, yapılaşma, tabii ki Türkiye'deki insanların zihninde de bir takım bu yönlü düşüncelerin filizlenmesine yol açacaktır.
Evet.
Ve şu an öyle ki bir takım bu ayrılıkçı terör grupları kendilerine işte Suriye'deki bilmem neredeki yapılanmaları mı, yok Kuzey Irak'taki yapılanmaları mı örnek alma tartışmaları içerisinde olduğundan bahsediliyor. Dolayısıyla böyle bir coğrafyanın mensubu olan Türkiye Cumhuriyeti'nin sorumluları, yöneticileri bu konularda biraz daha dikkatli olsa gerek veya olması gerekir desek yanlış yapmış olmayız. Gençliğim.
Evet. Peki hocam, hükümet yetkilileri bu öneriyi bizim karşımıza getirdiklerinin çerçevesi ve içini ne şekilde dolduruyorlar? Yani siz
şimdi şöyle, şu an yani o konuda da tabii biraz insaflı olmak lazım. Hükümet ricalinin, yani yöneticilerin ortaya koyduğu yaklaşımda işte biz sistemi tartışalım istiyoruz.
Evet.
Sistemin tüm unsurlarının ne olduğunu henüz açıklamış değiliz tarzı ifadelerine zaman zaman rastlıyoruz. Ki ben Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda yer alan o bilim heyetindeki hoca grubundaki insanlardan biriydim. Yani o mecliste kurulan dört partinin katılımıyla oluşan Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndaki çalışmaları da birebir takip eden.
Gerçi ulaşamadı galiba değil mi hocam komisyonu?
Yok, şey yapamadı. Sonuca ulaşamadı veya bir sonuç ortaya koyamadı o çalışmalar. O çalışmalarda da bulunduğum için oradaki teklifleri de biliyorum. Yani orada tüm siyasi partilerin, gerek Adalet Kalkınma Partisi'nin, gerek Milliyetçi Hareket Partisi'nin, gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin, gerekse HDP'nin öngördüğü bütün oradaki teklifleri biliyorum. Ama bu açıdan şu an ortaya konulan sistem temel unsurlarıyla beyan edilmiş, belirlenmiş olduğunu söylememiz oldukça zor.
Peki Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sunulan taslaklar göz önünde bulundurulduğunda nasıl bir değerlendirme yaparsınız?
Şimdi orada özellikle siyasi iktidarın, daha doğrusu iktidar mensubu siyasi parti olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önerdiği hükümet modelini eğer ele alırsak, orada özellikle Cumhurbaşkanlığın konumu, yani Türk tipi başkanlık tarzında espiritüel bir yaklaşımla ifade edildi zaman zaman malum. O öneri çerçevesinde konuya yaklaştığımızda özellikle Cumhurbaşkanına verilen bir takım denetimsiz yetkiler veya devlet başkanına, o zaman başkan oluyor ya.
Evet, doğru.
Cumhurbaşkanı sıfatını ve başbakan sıfatını, her ikisini bünyesinde taşıyan bir devlet başkanı, başkan adıyla anılan bir yürütme başı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla o yapıya verilen yetkiler açısından önemli sıkıntılar doğurabilecek düzenlemeler vardı. Özellikle başkanın belirli dönemlerde ortaya koyacağı tasarruflar olan, işte kanun veya kanun hükmünde kararname niteliğindeki tasarruflar ve bunlarla ilgili yasama yetkisinin doğrudan kullanımını belki de ortaya koyacak bir yetkilendirme gibi öngörülen düzenlemeler çok önemli sıkıntılar veya sakıncalar doğuracak düzenlemelerdi. Ki bunların denetim mekanizması da pek öngörülmemiş olması da göz önüne alındığında adeta bir güç kuvvet tekeli ve sınırsız bir yönetim yetkisi anlayışının oraya yansıması gibi bir durumdan bahsetmek mümkün olabilecekti. Ama şu an ortaya konulan önerinin temel kriterlerinin ne olduğunu bilmiyoruz.
Evet.
Yani
evet.
O noktada mıdır?
Tabii, tabii.
Veya ondan farklı bir değişim söz konusu mudur? Malumunuz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk anayasa önerisi olan o 6 öğretim üyesinin hazırladığı anayasa önerisinde tamamen parlamenter sistem öngörülüyordu. Orada başkanlık sistemi diye bir sistem yoktu. Dolayısıyla bir takım bu anlamdaki teklifleri değerlendirirken de haksızlık etmemek gerekir.
Kesinlikle.
Mevcut öngörülen somut unsurlar ve sistemin bütün içerisindeki özellikleri ortaya konduğu an o özellikleri el alır, o özellikler itibariyle değerlendirme yapılabilir zannındayım. Ama şu an için yani şunu düşünüyorlar, şöyle yapacaklar, işte ülkeyi şuraya götürecekler. Yani daha henüz belli olmayan bir takım noktalarda suçlayıcı yaklaşımlar, hele biz,
tabii.
Yani şahsım adına söylüyorum, ben bir ilim adamıyım, benim yapacağım bir şey değil.
Biz de her
o
zaman için
siyasi
yıkıcı,
polemiktir.
Evet, biz de her zaman için hocam değil. Yıkıcı değil, yapıcı eleştiri taraftarıyız. Dolayısıyla bizim de tarzımız o, ama zaten deminden beri konuştuğumuz çerçeve belli. Böyle bir bölücülük tehlikesi söz konusuyken meydana gelen böyle bir değişim ihtimali tabii ki bizi bir takım endişelere gark ediyor. Bundan dolayı da bunu dile getirmeyi, zaten az önce söylediğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanı tartışılsın diye söylediğine göre tartışmayı, bize
tabii
tartışmayı
ki, tabii
bir görev addediyoruz.
Demokratik toplum olmanın
evet.
gereğidir de bu zaten.
Evet.
Demokratik toplum nedir? Her düşüncenin demokratik standartta ortaya konulabildiği ve örgütlenebildiği toplumdur.
Evet.
Siz düşüncenizde bir takım sınırlarla, engellerle karşılaşıyorsanız o demokratik toplum olma özelliğini kaybetmiş
evet.
bir yapıdır.
Evet.
Tabii ki tartışacağız. Ancak tartışırken de biraz önce söylediğimiz gibi ülkenin siyasi, sosyal ve kültürel gerçeklerini mutlaka göz önünde bulunduracağız. Çünkü biz bir İngiltere'ye, bir Fransa'ya, bir Amerika'ya, bir İtalya'ya, bir Almanya'ya hükümet sistemi önermiyoruz.
Tabii.
Biz Türkiye Cumhuriyeti gibi birçok sosyal, siyasi ve çevresel sorunlarla iç içe ve bunun yanı sıra sosyal yapısının bu anlamda bahsettiğimiz ülkelerle hiçbir şekilde benzeşmediği bir devletten bahsediyoruz.
Tabii.
Ve Cumhuriyet bir imparatorluğun bakiyesidir.
Tabii.
Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'e dönüş yeni bir millet, yeni bir devlet üretmenin yöntemi olarak ortaya çıkmıştır. Ve orada Cumhuriyet'i kuran iradenin önderlerinden Gazi Mustafa Kemal'in Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halka Türk denir derken
evet.
ifade ettiği Türkiye Devleti'ne Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti'nin bir cumhuri rejim olduğunu vurgularken bu anlamda öngördüğü gerek hükümet modeli gerek devlet sistemi bu toplumun o ihtiyaçlarına uygun biçimde ortaya konmuştu. Şimdi siz bu yönüyle ülke şartlarını, bu yönüyle coğrafyayı, bu yönüyle en azından toplumsal birikimleri göz ardı ederek konuları ele alırsanız yanlış yapma ihtimaliniz çok yüksek olur.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
Ben teşekkür ediyorum.
Programımızın sonuna geldik. Çok aydınlattınız bizi gerçekten. Anlatımınız da çok açık ve net. Yani dersinize girip dinlemek isterdim.
Öyle estağfurullah. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz hocalar saz elimize aldığımız zaman bırakmayız.
Estağfurullah. Yani, ama izin verdiğiniz zaman zaman aralara...
Estağfurullah. Öyle bir şey olduysa...
Hadi olmayarak girdim.
Yok, rica ederiz. Kusura bakmayın yani.
Estağfurullah. Olur mu hocam? Ne demek? Tekrar teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Herkes için Adalet programının da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla karşınızda olmak üzere. İyi akşamlar diliyorum.